Ayrım 12, sayfa 142. Pantolonunu paçalarından tutup çıkarmaya çalıştım. Rahatça çıkarabilmem için hafifçe kaldırdı kıçını. Elimdeki blücünü yatağın kenarına bıraktım. Aa, o da nesi? Artık neyin hayalini kuruyorsa kamışı bunca içkiye rağmen kabarmış. Donunu germişti. Gençlik işte. Bakmamaya çalışarak ve azıcık da gıptayla örtüyü az daha çekerdim göğsüne doğru. Birden kolumu tutup beni kendine çekti. Bir şey söyleyeceğini sanarak eğildim. Kulağımı yüzüne yaklaştırdım. Aniden bir eliyle başımı yakaladı ve bir anda dudakları, aman Allah, ne yapıyordu bu? Başımı hızla öteye çevirince ağzıma değil boynuma rast geldi dudakları. Ateş gibiydiler. Şiddetle ittim. Başı yastığa geri düştü. Dudaklarının değdiği nokta yanıyordu. Ayağa fırladım. Kapının önünde odadan çıkmadan önce dönüp baktım ellerimle. Yattığını yatırıp soyduğum sarhoş adama. Gözleri üzerimdeydi. İki derin kuyu gibi karanlıktı gözleri. Boynuma dudaklarının değdiği nokta hala yanıyordu. Beni o sarhoşlukla bir başkası zannettiğine inanma arzusu içinde çıktım odasından. Sarhoşluğumdan Bora'nın dudaklarının boynuma değmesiyle sıyrılmış olmalıydım ki kendi odamın kapısına anahtarı hiç zorlanmadan soktum. Doğru duşa yürüdüm, üzerimdekileri sıyırıp suyun altında dakikalarca kaldım. Suyun tesiriyle kafamın dumanı açıldıkça gecenin ayrıntılarını daha net hatırlıyordum. Hiç gereği yokken çok içmiştik. Restorandan çıkıp sallanarak odalarımıza yürümemizin, benim ayakta duracak hali olmayan genci yatırmaya çalışmam, sonrasını düşünmek istemiyordum. Düşünmekten korkuyordum. Ağır ağır kurulandım, üzerime atletimi ve Eda'nın son dakika valizime takıştırdığı eşofmanın altını giyip yatağıma girdim. Başım yastığa değer değmez sızdım ve her çok sıkıntılı gecemde gördüğüm karabasanımla bir kere daha buluştum. Kısa pantolonlu ilkokulda okuyan bir yumurcaktım. Ben oturma odasında bilyelerimle oyalanırken annemin arkadaşları yemek masasının dört tarafında oturmuş konken oynuyorlardı. Bilyelerden birini hızla atmış olmalıydım ki küçük cam top yuvarlanarak masanın altına kaçtı. Bilyenin peşinden koştum. Dört ayak altına girdim masanın. Kadınların yeraltı dünyasında, kadınların masa altlarında, masa üstlerindeki hallerinden çok değişik bir alemleri vardı bilirdim. Bellerinin üstündeki gövdeleri gergin ve dik duruşlu, özenle boyanmış yüzleri neşeli ya da ciddi görünebilirdi ama vücutlarının masa altında kalan kısımları hep gevşek ve vurdum duymaz olurdu. Yine öyleydi. Biri yüksek topuklu ayakkabılarını çıkartmış, çıplak ayaklarını karşıya doğru uzatmış. Bir ayağı ile öteki ayağını kaşıyordu. Bir başkası bacak bacak üstüne atmış, pabucunun teki ayağındaydı ama diğeri havadaki ayağının ucundan sallanıyordu. Pantolon giyeni topukları ve ayakkabılarının arkasına basıyordu. Serpil Hanım bacaklarını ayırarak oturmuştu. Beyaz bacaklarının birleştiği yerde kırmızı donu gözüküyordu. Ah, bir köpek gibi dört ayak yavaş yaklaştım. Neredeyse dizlerine değiyordu yüzüm. Gözlerim kırmızı donda, kalbim küt küt atarken nefesimi tutup bir mucize bekledim. Mucize Serpil Hanım'ın kımıldanması ve donunun arasından içini görebilmemdi. Benden çok daha büyük çocukların aralarında konuştuklarını hatırlamaya çalışarak, donun içine sadece hayal ederek, o anda bana neler olduğunu hiç anlamayarak ama bir anda değişen kimyamı tüm hücrelerimde hissederek beklerken bambaşka bir mucize gerçekleşti. Kasıklarıma tuhaf bir ağrı düştü. Elimle kendimi tuttum. Bayılacakmışım gibi içim eziliyordu. O güne kadar hiç tatmadığım bir duygu, bir yoğun şeker tadı mı desem, karnımdan başlayarak tüm vücuduma yayılıyor, elimle sımsıkı kavradığım kamışımda yoğunlaşıyordu. Ben orada dört ayak, kıpkırmızı suratımla, deli gibi çarpan kalbim ve alt üst olmuş duygularımla şaşkın beklerken Serpil Hanım bacak bacak üstünde atmaya karar verdi ve ayağa bana çarptı. Ay, bir şey var burada, kedi var kedi diye bağırdı. Anında annemin masanın karşı köşesinde baş aşağı eğilmiş yüzündeki yuvalarından fırlamış gözlerini gördüm. Senin ne işin var orada diye cırlayan sesini duydum. Başka yüzler hepsi baş aşağı. Ters duran, yan duran gözler, gülen ağızlar, kadınların sesleri, kıkırdamaları, bağırışmaları, beni masanın altından çekeleyen elleri, tarihsiz bir utanç duygusu ve tüm bunlara rağmen aklımdan asla çıkamayan o kırmızı üçgen, kırmızı donlu Serpil Hanım'ın. Bu gece kabus bu kadar bitmiyordu. Kocaman bir ağda dönüşüyordu Serpil Hanım'ın donu beni yutmak için. Beyaz bacakları birer hapishane demiri oluyordu. Kaçmaya çalışıyorum, beceremiyordum. Nereye koşsam karşıma ya Handan'ın büyük memeleri ya Serpil Hanım'ın kırmızı donu dikiliyordu. Korkak, korkak diye bağırıyordu kırmızılar. giymiş Jüri de kocaman kırmızı dudaklarıyla. Sonra boynumda bir ateş, yüzü olmayan dudaklar ateş topuydu da atar damarımda. Serpil Hanım, Eda, Handan, Jüri de birbirlerinin içinde eriyorlar, tek oluyorlar ve kocaman bir dudağa dönüşüyorlardı. Boynuma değen. Ter içinde doğruldum. Oturduğum yatağımda bir daha rakı içersem son olsun. Tuvalete kadar gidip yüzüme soğuk su çarptım. İşedim, yatağa geri döndüm. Az önce gördüğüm rüya ile arama bir şeyler sokmalıydım tekrar uyumadan önce. Gece lambamı yakıp başucumda duran dosyayı elime aldım. Bora'nın gerçek olduğunu iddia ettiği öyküyü yine rastgele okumaya başladım. Bizim orada saat 4 oldu muydu gün kararı verirdi kış aylarında. Havanın kararmasıyla herkes evine çekilir, sokaklarda uluyan köpeklerden başka canlı kalmazdı. Babamın eve gelmesini beklerdik huzursuzca. Babam evine her zaman şikayetle girer, sonra da ev halkını azarlamaya başlardı. Azarlanacak, kızacak bir şey bulamamışsa bana bulaşırdı mutlaka. Okulda ne gibi haylazlıklar yaptığımı sorgulardı. Zamanımı kafirlerin kitaplarını okuyarak geçireceğimi, hayırlı dualar ederek, Kur'an okuyarak geçirmem gerektiğini söylerdi bağıra çağıra. Yemin billah ederdim dualarımı eksiksiz okuduğuma. Babamın gazabı, ocağın üzerindeki tencerenin kokusu tutmaya başladığında son bulurdu. Kızlar yerili damalı örtüyü sererler. Anam kalaylı tencereyi illa kendi getirir, örtünün tam ortasına koyardı. Hep merak ederdim, elleri yanmaz mı bu kadının diye. Ablam anamızın ellerinin tenekeyle kaplı olduğunu söylemişti bir keresinde. Salya küsmük ağlayan ablamı kocaya gönderdikleri gün anamın yüreğinin de tenekeyle kaplı olduğuna karar verdiğimi hatırlıyorum. Sofrada çorbayı önce babam kaşıklardı, doyuncaya kadar. Geğirdi miydi artık doydu demekti. Evin erkek çocukları dalardık kalan çorbaya. Bizden sonra kaşıklayacak kadınları, kızları hiç düşünmeden. Tenceredeki aş herkese yetmediğinde karnını doyurmak için anamın ekmeği ıslatıp ağzına attığını defalarca şahit olmuştum. Elleri ve yüreği teneke kaplı da olsa evde fedakarlık hep anama düşerdi. Akşam yemeğinden sonra babam oğullarıyla birlikte dışarı çıkardı. O köy kahvesine uğrarken biz oğulları kör hocanın evine yollanırdık. Kör hocanın sol gözü hep yukarı bakardı. Mübarek adamın bir gözü hep Allah-u Teala'nın katında derdi babam onun için. Pek sayardı kör hocayı. Ben 3. sınıfı bitirdiğim yıla kadar hoca sahiden tek gözüyle sürekli gökyüzünü kolluyor zannetmiş, kasabadaki okulumda hayatının ikinci şahsıyla karşılaştığımda şaşırmıştım. Bizim sınıftaki Eko'nun da bir gözü havayı gözlüyordu hep. Tıpkı kör hoca gibi ama aklı fikri muzluluktaydı. Dayanamayıp sormuştum. Ulan şaşayım ben be demişti. Gökyüzünde Allah'a gözlediğin falan yok. Aynı benim gibi senin anlattığın o hoca da şaşıdır. Eko'nun dediklerini babama söylediğimde yüzüme tokat, kıçıma da tekme yemiştim. Bunları öğreneyim mi diye mi yollamıştı beni okula? Ödüm kopmuştu okuldan alacak beni diye. Babam kasabada okula gitmemi hiç istememişti çünkü. Köy okulundaki öğretmenim bu çok akıllı bir çocuk. Eli de çok marifetli. Yazık etmeyin okutun bunu diye tutturmasaydı, bu lafları kahvede de söyleyip yaymasaydı, babamın pek saydığı köy ihtiyarları da okula gitmem için babama baskı yapmasalardı, göreceğim eğitim kör hocanın dergahında verdiği din eğitimiyle sınırlı kalacaktı. Babamı kızdırmaya gelmezdi. Her an vazgeçebilirdi derhal kerhen aldığı karardan. Bu yüzden ne olur ne olmaz diye bir daha okulda konuşulanları asla evde tekrar etmemiştim. Ve tek gözü hep Allah'a bakan hocanın akşam derslerini hiç kaçırmamıştım. Akşam namazını hocanın evinde hep birlikte kılardık biz. Onun müritleri olan çocuklar. Sonra hocanın uzadıkça uzayan vaazlarını dinlerdik. İşte ben o vaazlar sırasında kurardım hayallerimi. Hayallerim uçsuz bucaksızdı. Beni Allah'ın unuttuğu köyümden alır, büyük şehirlere taşırlardı. Beni mutlu eylerlerdi. Hayal kurmaktayken zaman zaman nasıl bir mutluluk ifadesi belirirdi ki yüzümde. Ulan it, sen yine nerelerde geziyorsun diye bağırırdı hoca. Diğer çocuklarla neredeyse iç içe dizlerimizin üstünde oturduğumuz mekanı hemen geri dönerdim. Bakışlarımı hüzün oturtmaya çabalayarak hocanın öğrettiklerinde değil, gülmek, sırıtmak bile yasaktı. En ciddi ve mahzun yüzlü olanlarımız en makbullerimizdi ve elbette dersini iyi ezber edenlerimizdi. İşte ben bu özelliğimde kurtarırdım durumu. Ezberim kuvvetliydi. Söylediklerimin ne anlama geldiğini bilmesem de gırtlağımı çatlata çatlata okurdum tıpkı hocanın yaptığı gibi. Dersin sonunda iyi ezber edenlere, uslu duranlara demlenmiş çay ikram edilirdi. Ben çoğu zaman nasibimi alırdım bu ikramdan ama Taci'nin ders verdiği günlerde değil. Hoca bazen derse gelmez, yerine Taci'yi yollardı. Taceddin onun yetiştirdiği öğrencilerden biriydi. Derse geldiği günler çoğumuz dayak yerdik. Başta ben olmak üzere. Hocanın öğrencilerine gözdağı vermek için hep yanında bulundurdu ama pek ender kullandığı ince uzun sopayla döverdi bizi. Çocukları dizlerinin üzerine yatırır, pantolonlarını aşağı çeker, kışları kıpkırmızı olana dek vururdu oyuncu sopayla. Ben hemen her seferinde gerdim dayağımı. Bizi bir dahaki sefere daha da fazla döver korkusuyla şikayet etmezdik. İri yarıydı Taci, kocaman bir kafası vardı. Yaşı kaçtı hiç bilemezdik. 20'lerinde de olabilirdi, 30'larında da. Zaten bizler o yaştayken bizden büyüklerin hepsi yaş kavramı olmaksızın büyüktü. Bir de çok ihtiyarlar vardı, babam gibi, amcalarım, muhtar ya da kör hoca gibi. Şimdi düşünüyorum da babamı ihtiyar sandığım günlerde meğer o kırkına yeni basmışmış. Ne tuhaftır çocuk gözü, yaşı katiyen tayin edemez. Taci'nin yine kör hoca yerine derse girdiği, benim nasıl olduysa dersin sonunu dayaksız getirebildiğim bir kış akşamı, aralarında benim de bulunduğum çayı hak edenler çaylarını içmiş ayrılırlarken Taci bana kalmamı emretti. Eyvah demiştim içimden, dayaktan sıyırttığımı sanıyordum, yanılmışım. Ben bugün hiç yanlış yapmadım ama diye mırıldandım. Sen bugün hiç yanlış yapmadığın için çay bardaklarını yıkamada bana yardım etmekle şereflendirdin, dedi sırıtarak. Sevindim. İnce sopa canımı çok çakıyordu çünkü. Koşa koşa koridorun ucundaki küçük mutfağa gittim. Birkaç kere daha yıkamışlığım vardı bardakları. Musluğun içine yarakılmış cam bardakları teker teker tenceredeki suya batırıp çıkarmaya başladım. Taci peşimden geldi. Arkamda durdu. Başımı çevirdim, yüzü kızarmıştı. Bakışları bir tuhaftı. Nefes aldıkça göğsü inip kalkıyor, boğazında bir hırıltı beliriyordu. Tam da dayaktan sıyırdığımı düşünürken onu kızdırmış olmaktan korktum. Hoca suyu ziyan etmemizi istemez, o yüzden böyle yapıyorum dedim. Eğer istersen akan suyun altında yıkayayım. Dön önüne işine bak sen dedi. Ona arkamı döndüm. Bardakları yıkamaya devam ettim. Taci pantolonumu aşağıya çekiyordu. Ona doğru dönmek istedim. Eliyle başımı tuttu. Diğer koluyla belime sarılmıştı. Önüne dön musluğa eğil dedi. Direndim. Direnme dediğimi yap yoksa sabaha kadar sopa yersin benden. Küt küt atıyordu kalbim. Korkudan titriyordum. Benden o kadar çok güçlüydü ki elinden kurtulamıyordum. Dediğini yaptım. Eğildim musluğa doğru. Bir bardak daha aldı elime ve o anda hayatımda yediğim tüm dayaklardan, tekmelerden, tokatlardan, kulak ve saç çekmelerden çok daha keskin, korkunç bir acı duydum. Acı azalmıyor, geçmiyordu. Taci bana yapışmıştı. Her zorlama daha fazla yakıyordu canımı. Can havliyle bağırırken elimdeki bardağı nasıl sıkmışsam avucunda parçalanıp elimi keseceğim. Elim mi daha çok acıyordu, arkam mı bilemiyorum ama böğürerek ağlıyordum. Titriyordum ve bütün vücudum tutuşmuş gibi yanıyordu. Arkamdaki ayı, gürültüyü, nefes alışları ve inlemeleri kesilince serbest bıraktı beni. Ve ancak o zaman fark etti tenceredeki suyun kana kestiğini. Telaşlandı, aceleyle çalvarını yukarı çektirdi. Etrafta bir şey arandı, buldu. Elimi kirli mutfak bezlerinden birine sararken bir yandan da söyleniyordu tenceredeki suyu kirlettiğim için. Kanamam durunca kocaman elleriyle ensemi tuttu, gözlerini patlata patlata. Bu gece olanları bir başkasına söyleyecek olursan ya hoca ya da ben seni öldürürüz dedi. Beceriksizsen de bir bardak bile yıkayamıyorsun. Ben ne o gece olanları ne de Taci'nin başka gecelerde, başka gündüzlerde her fırsatta bana tasallutunu hem korkudan hem de utançtan hiç kimseye söyleyemedim. İlk gece gevelediğimde kaldım. Geç bir saatte elimde kanlı sargıyla nihayet eve vardığımda babam kapının önüne çıkmış beni bekliyordu. Karın üzerinde sendeleyerek geldiğimi görünce nerede kaldın eşek sıpası diye bağırdı. Hıçkırıklarımın arasında elimi kestim dedim. Kaza geçirdim baba. Ne kazası? Cam bardak elimi kesti. Yürü gir içeri beceriksiz herif. Baba, o yardımcısı var ya hocanın, o Taceddin çok kötü bir adam o. Bana fena şeyler yaptı. Bana baba hıçkırdım yine. Bana baba o sus serseri. Bir bardağı daha yıkayamayan serseri. Ne yaptıysan hak etmişsindir. Hak etmedin baba. Benim suçum yok baba. O çok kötü bir insan baba. Kur'an'ı hak etmemiş hocana kötü insan mı diyorsun? Ağzını yırtarım senin. Geç içeri zıbar. Elim acıyor. Cam kaldı etimde galiba. Beter ol. Dikkat edeydin. Bir de bardak parası ödeteceksin bana. Elim acıyor. Her yanım acıyor baba. Başlarım acından. Uyandırma ev halkını bu saatte. Zıbar uyu. Sabah bir şeyin kalmaz. Ayakkabılarımı çıkardım, içeri girdim. Soyunmadan üzerimdeki giysileriyle ağabeyimin yanına uzandım. Elim sızlıyor, ayı tacının zorladığı nokta cayır cayır yanıyor, yüreğim kan ağlıyordu. Gözlerimden akan yaşlara mani olamıyordum. Ara sıra bir titreme yokluyordu beni. Ara sıra ağabeyim, uyusana lan dedi. Ne de beni duruyorsun? Acıyan elimi bacaklarımın arasına sıkıştırıp kıpırdamadan yatmaya çalıştım. Sabaha karşı dalmışım. Sabah okula geç kaldığım için söyleyip duran ablam uyandırdı beni. Zorlukla kaldım, bitkin haldeydim. Elim hala çok acıyordu, üstelik şişmiş ve kızarmıştı. İyice buruşmuş pantolonumu çıkarmadan donumu görmeye korkuyordum. Üzerimdekileri değiştirmeden gittim okula. Okulda elimin halini gören öğretmenim beni hemen sağlık ocağına yolladı. Bir de azar işitti elimi bu hale getirdiğim için. Sağlık memuru şişmiş etlerin arasından ince cam kırıklarını ayıkladı. Elimi oksijenle yıkadı. Bir merhem sürüp sardı elimi. Bir de iğne vurdu kaba etime. Sen bugün evine gittiğinden dedi. Ateşin çıkabilir akşama. Baksana mikrop kaptırmışsın. Ben okula giderken hayvan yemleyen anam halimi görmemişti. Eve döndüğümde onu leğen başında buldum. Çamaşır yıkıyordu. Genç komayla birlikte. Elimi saygılı görünce telaşlandı. Anamdan ilk kez ilgi görüyordum. Hoşuma gitti. İlgiyi üstümde uzun süre tutmak istedim. Ahlayıp oflayıp biraz. Ama bunu bile yanıma koymadı Allah. Anam yatağımı serdi uzanayım diye. Sonra başıma dikildi. Üzerimdeki çamaşırları istedi yıkamak için. Veremem dedim. Şimdi olmaz. Elim acıyor. 20 gündür kıçında aynı don. Sırtında aynı minten. Çıkart üzerindeki. At hepsini leğenin içine. Çoraplarını da çıkart. Bak güneş var bugün. Çabuk kurur çamaşırlar. Bugünü kaçırırsak kim bilir bir daha ne zaman görürüz güneşin yüzünü. Hadi oğlum. Oğlum dedi bana anam. İçim ısındı. Sen git ben çıkarır getiririm dedim. Anam mutfağa gelince soyundum. Duvarın kenarına istiflenmiş çamaşırlardan bir temiz don ve minten seçtim. Geçirdim üstüme. Çıkardığım kedileri birbirine sarıp top gibi götürdüm içeri. Leğenin içine attım. Öyle topak gibi atılmaz dedi anam. Leğenden önce mintanı çekti aldı. İçinden tamamen ıslanmamış don düştü yere. Mintanı silkeledi batırdı suya. Sonra donu aldı. Bir dondaki kan lekelerine baktı bir de bana çevirdi dumanlı gözlerini. Bir an takılı kaldı bakışlarımız. Benim dudaklarım titremeye başladı. Anamın gözleri pansumanla elime kaydı sonra. Bilmiş gibi sanki bir gece önce olanları yüzü karardı. Ana ben kabahatim yok dedim. O hocanın yamağı var ya. Anam baş parmağını dudaklarının üstüne koyup sus işareti yaptı bana. Git yat içeride sen dedi donu suya batırırken. Gidip yattım Şiltem'e. Acıyan elimi sağlık memurunun tembih ettiği gibi bir yastığın üzerine yüksekçe koydum. Derin bir uyku çekebilirsem her şeyi unuturum. Yaşadığım kabus bir daha tekrar etmez umuduyla derin bir uykuya daldım. Ta ertesi sabaha kadar. Yanılmışım. Unutmak mümkün olmadı. Ne Taci ne de beni değiştiren, dönüştüren kaderin peşimi bırakmadılar bir daha. Rüzgar çıktı. Açık bıraktığım panjur çat çat vurmaya başladı cama. Elimdeki kağıtları başucumda komodine bırakıp çıplak ayak pencereye koştum. Camı açtım. Çam kokusunu ciğerlerime çektim. Sonra panjuru sıkıca kapattım. Uykum iyice açılmıştı. Yatağıma dönüp başucumdaki dosyayı aldım. Galiba camı açtığımda odaya dolan rüzgarla bir iki sayfa yere sarılmıştı. Ben panjurla uğraşırken aldırmadan okumaya devam ettim. Kör hocanın havu dövülmüş yeşil halısında 10-15 delikanlı ve aralarında biz çocuklar yan yana oturup sallamaya başladığımızda odada oluşan buğunun farkına varır olmuştum o geceden sonra. Bastırılmış cinselliklerimizden sızan elektrik, birbirimize değen dizlerimizden, dirseklerimizden mavi bir akım gibi geçerek bizi birbirimize bağlıyordu. Bu bağ görünmez olmakla birlikte bir sümüklü böceğin yerde bıraktığı iz ya da bir örümceğin ağı gibi şeffaf ama güçlüydü. Ben adeta dokunabiliyordum o şeffaf dokuya parmaklarımın ucuyla. Ama diğerleri de farkındaydı mıydılar bilmiyordum. Oturduğumuz yerde bir öne bir arkaya sallanarak huy çekerken genç erkeklerin saçlarından, kaşlarından, sakallarından sıçrayan ter damlacıkları odaya ağır bir tül gibi iniyor. O havasız odada erkekçe bir dayanışmanın hazzını veriyordu bana. Sadece dayanışmanın mı? Genizlerimden kopup gelen bu sesleri uyarlılığımı zirveye çıkarıyor. Başımı döndürüyor, sarhoş ediyordu beni. Duyduğum derin haz, daha sonra derin suçluluk duygusuna bırakıyor yerini. Hocanın evinden ayrılırken, duygularımı anlarlar endişesiyle gözlerimi yerden kaldıramıyor, ne yaşıtlarımın ne benden büyüklerin yüzlerine bakabiliyordum. Taci'nin pörtlek gözlerine ise bakışlarındaki arsız isteği görmemek için bakmıyordum. Taci'nin tutsağı olduğum akşamın uyandığım da bitecek bir kabus olmasını çok isterdim. Ne yazık ki gerçekti. Ve ne yazık ki ondan nefret etsem de ben bu yolun yolcusu olmuştum. Ben unutacak olsam avucumun içindeki yara izi hep hatırlatacaktı bana ne olduğumu, kim olduğumu.